yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri başladı. Hepiniz başkente hoş geldiniz diyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında birlikteyiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni ve ben Nilgün Doruk yine bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Sizler de katılın programımıza her zaman olduğu gibi hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz, elektronik posta adresimiz, Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra, sevgili dinleyenlerimiz biliyorsunuz Mayıs ayında radyonun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'deydik radyo günleri kapsamında ve İzmir'de röportajlar gerçekleştirdik siz sevgili dinleyenlerimiz için. Bugün onları sunacağız sizlere ama önce her zaman olduğu gibi müzik diyoruz.
Ayrılık kol geziyor, acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ayrılık kol geziyor, acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ağlama yüreğim, yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek, ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Kaçıncı darbe bu? Bu kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim. Gel de kendin söyle. Ah, kaçıncı darbe bu? Bu kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim, gel de kendin söyle. Bilirim son perde bu. Hadi git, sakın durma. Tanıdım birçok giden senden önce vefasızca. Bilirim son perde bu. Hadi git, sakın durma. Tanıdım birçok giden senden önce vefasızca. Ağlama yüreğim, yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek, ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Ah, kaçıncı darbe bu? Bu kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim, gel de kendin söyle. Ah, kaçıncı darbe bu? kaçıncı perde? Anlamıyor yüreğim, gel de kendin söyle.
Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'de Hayatın Sesleri ekibi olarak yazar Selmina Melikoğlu ile birlikteyiz. Efendim merhabalar.
Merhabalar.
Evet, siz aynı zamanda şiirleriniz var, heykel çalışmalarınız da var ama biz ilk yazdığınız romanla ilgili konuşmak istiyoruz. Aşkın Yüzyılı Elizabeth kitabınızla ilgili sohbet etmek istiyoruz. Kimdir Elizabeth?
Elizabeth şu anda Datça'da yaşıyor kendisi. Uzun yıllardan beri Türkiyelidir. Aslen Rus, Çeçen, Gürcü, oldukça böyle sentezli bir aileden gelen bir ressam arkadaşımız, bayan diyeyim.
Sizin tanışıklığınız ne zamandan?
Benim tanışıklığım bundan 12 yıl kadar önce Datça'da tanışmıştım Elizabeth'le. Bu tanışmayla kendisini, özelliklerini, onun müzik sevdası, ressam yönünü, şifalı ellerini, işte şaman yönünü, birçok yönlerini öğrendim. Birçok özelliklerine tanık oldum.
Sonrasında mı kitabı yazmaya karar verdiniz?
Sonrasında evet, kitabı yazmaya karar verdim. Oldukça çok geniş yönlü bir hayatı vardı Elizabeth'in. Onu dinlediğimde ve onu öğrendiğimde hayatının roman olabileceğini düşündüm. Hani bilirsiniz, herkesin hayatı aslında roman olmaz. Ama bazı insanların hayatı roman olabilir. Elizabeth de bunlardan birisiydi. Çünkü hayata karşı birçok tanıklıkları olan insan ve yaşadıklarından yola çıkarak bugün hayata iz bırakan bir insan, bir sanatçı ve yaşayan bir sanatçı aynı zamanda, kesinlikle hayatının roman olması gerekiyor diye düşündüm ve işte kalemi elime aldım, onun hayatını yazmaya başladım.
Ne kadar zamanda ortaya çıktı?
2 yıl diyebilirim.
Kendisi de okudu tabii ki kitabı, gördü. Neler söyledi hayatıyla ilgili kesitleri romanda gördüğünde?
Önce şunu söyledi bana, kendisi söylüyor. Benim bildiğim kadar dünyada yaşayan bir ressamın hayatı roman olmadı. Belki olmuştur, ben bilemiyorum ama Elizabeth'in söylemiyle size evet, ifade ediyorum. Yaşayan bir ressamın hayatı roman olmadı ama benim hayatım roman oldu. Yaşayan bir ressamım, ölmeden önce hayatımın roman olması beni çok duygulandırdı, çok da hüzünlendirdi dedi. Romanı okuduktan sonra geriye dönüşümlerini dinlediğimde etkilendiğini, zaman zaman daha önceki yıllara, çocukluk dönemine, gençlik dönemine, işte yetişkinlik dönemlerine geri döndüğünü, sanki o dönemleri tekrar tekrar yaşadığını ve yaşarken tekrar tekrar hüzünlendiğini, zaman zaman üzüldüğünü, zaman zaman sevindiğini, heyecan duyduğunu ve gözyaşı döktüğünü söyledi.
Şimdi resimleri de çok farklı bir ressamdı. Hayatı da çok farklı. Peki siz neler paylaştınız hayatıyla ilgili? O resimleri hayatına nasıl yansımış acaba?
Şimdi Elizabeth çok enteresan bir bayan. İnanılmaz bir sanatçı. Bir dostumuz var, Umur Özlüer. Marmaris'te yaşıyor şu anda. Kali Merhaba Derneği'nin kurucusu ve yöneticisi Selma Sonat'la beraber. O şunu söylemişti. Elizabeth anlatılmaz, yaşanır demişti. Gerçekten onu ne kadar çok anlatırsam anlatayım, hep eksik kalacaktır bir tarafımız. Yani Elizabeth eksik kalacak.
Ya bu kitapta da hala eksiklikler var diyorsunuz o zaman.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü Elizabeth roman ötesi bir kadın. Yani romanlara sığmaz onun hayatı aslında. Roman ötesi bir kadın olarak düşünüyorum Elizabeth'i. Ve bir de resimlerinden söz ettiniz biraz önce. Muhteşem resimleri, tuvallere gönderdiği o boyalar, o renkler. Orada kendi hayatından hep izler var. Örneğin Elizabeth genellikle hayvanları çoğunlukla resmediyor. Ve hayvanla resmederken işte bir bakıyorsunuz böyle fil. Mesela fil çizmiş. Genellikle empresyonist bir akımda çalışıyor. Fil değişik formatta resmettiğinde orada Elizabeth'in iç dünyasının o tuvale yansıdığını görüyorsunuz. Mesela işte güç, sadık, akıllı, hafızası iyi. 79 yaşında şimdi. Yani 80 yaşına çok az kaldım ama hafızam hala yerinde. Oldukça güçlü bir kadınım. Hafızam güçlü. Bu düşüncesini, bu özelliğini o tuvallere yansıtıyor. İşte mesela onun bir kuş resmi vardır. Kafes içerisinde ona baktığınızda yıllardır gasp edilen hayatının ve özgürlüğünün elinden alındığının iç dünyası sesini tuvale yansıtıyor. Yani bunun gibi hayvanları resmederken hep kendi üç dünyasında seyahat eden ve seyahat sırasında hissettiklerini, düşündüklerini tuvale yansıtan bir kadın. Yani daha doğrusu bütün resimlerini gezdiğinizde, izlediğinizde mutlaka Elizabeth'i tanırsınız. Çünkü her resminde onun bir özelliği, onun bir karakterini görüyorsunuz. Güç görüyorsunuz, üzüntü görüyorsunuz, özlem görüyorsunuz. Ya inanılmaz, ya ne kadar çok duygu varsa o duyguların hepsini ayrı ayrı tuvallerde görmeniz mümkündür.
Evet, yani hayatını, tüm yaşadıklarını hayvanlarla tuvallere dökmüş. Siz de onun o hayatını kitaba aldınız. Evet. Peki tarihsel ögelerde taşıyor mu kitap?
Kesinlikle. Tarihsel ögeler taşıyor. Şöyle, Elizabeth Tugonova. Tugonova sülalesinden, ailesinden gelen bir bayan. Aslen Osetyalı. Yani büyük babaları, büyük annesi, baba tarafı ama Osetyalı, Kuzey Osetyalı. Dedeler, ilk önce dedelerin hayatı var orada. İşte dedelerden sonra işte babasının hayatı var. Ve babadan sonra kendi hayatı var. Yani orada üç kuşak görebiliyoruz. Kendisi, babası ve dedesi. Ama baba ve dedeyi, büyük baba, dede ve onun çocuğu. Yani dört kuşak görüyoruz orada. Sadece kendi babasını tanıyor ama babasından önceki kuşakları tanımıyor. Tabii onları bilemez, mümkün değil. Hayat Osetya'dan başlıyor. Neden Elizabeth'i ta Osetya'dan ele aldık? Çünkü o kadar benzeşmiş hayatlar var ki o dededen tutun, işte büyük anneden tutun, işte hala teyze, oradan bugünkü Elizabeth'e kadar benzer hayatlar var. O benzer hayatları bir şekilde daha iyi ifade edebilmek için Osetya toprağından başlamak gerekir diye düşündüm.
Evet, tabii o dönemi ve Elizabeth'in yaşadıklarını da kaleme almışsınız bu durumda kitaba. Neler yaşamışlar o dönemde? Neler etkiledi sizi kitabı yazarken?
Ah, neler etkilemedi ki? Şöyle söyleyeyim, zaman zaman yazarken bıraktım ben. Kesin bırakmak diye düşünmeyin, ara verdim. İşte 15 günlük ara, 10 günlük ara gibi. Kendimi çok kötü hissettim. Belki de o anda Elizabeth'le yazarken o kadar çok özdeşleştim ki bir an kendim Elizabeth oldum ve inanılmaz böyle kötü duygular, duygusal anlar yaşadım. Bir şeyler yazamadım, söyleyemedim. İşte harfler, kelimeler oluşmadı.
Yetmedi.
Ara verdim. 5 gün, 10 gün, 20 gün, her neyse. Ondan sonra tekrar işte kalemi elime aldım, kaldığım yerden başladım. Elizabeth'in çok büyük travmaları var hayatı boyunca, doğduğu günden ta ki nereye kadar diyeyim, vallahi Türkiye'ye geldi, Türkiye'ye gelene kadar çok büyük travmalar yaşamış.
Neden gelmiş Türkiye'ye?
Biliyorsunuz işte 92 yılı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği artık yıkıldıktan sonra, yeni bir sisteme geçiş başladıktan sonra o topraklarda yaşayan insanların hayat tarzları değişti, ekonomik yapıları değişti ve zor koşullarda hayatlarını idame ettirmeye çalışırken birçoğu ettiremedi, yoksulluklar başladı ve oradan buraya Türkiye'ye göçler başladı. Sistem değişmesiyle beraber, ekonomik yapının da değişmesiyle Elizabeth zor anlar yaşadı ve Türkiye'ye geçiş yaptı. Yani bu kitapta aşkın yüzyılı dediğimizde Çarlık Rusyası'ndan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne kadar, hatta yıkım aşamasına kadar ve biraz daha ileri gidelim, Sovyetler Birliği, şimdi artık Rusya oldu, Rusya topraklarından Türkiye'ye kadar büyük bir hayatlar var. Büyük bir yaşam var diyebiliriz.
Evet, tarihsel kırılmaların da yer aldığı.
Kırılmalar, tabii tarihsel kırılmalar o kadar çok ki, bu tarihsel kırılmalar Doğum yani doğarken başlamış Elizabeth'te. Daha işte 2-3 yaşlarındayken annesini kaybediyor. Ve babasına sarılıyor. Baba evleniyor. Övey annenin elinin altında oldukça ızdırap çekiyor. Sıkıntılar yaşıyor. Fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ve baba gözünün önünde KGB üyesi. Ama o dönemde işte Stalin ve Khrushchev taraftarları çatışmalar yaşıyor. Bu arada baba tamamen işte başka tarafta. Onun için diğer tarafta olanların işte kurşunla hedef oluyor. Elizabeth'in gözünün önünde baba ölüyor. Anne zaten 3 yaşındayken gitmişti. Övey annenin bir sürü sıkıntılarına, fiziksel şiddetine maruz kalmıştı. İlk aşkı oluyor. İlk aşkına kavuşamıyor. Ve hiç sevmediği bir insanla evlenmek zorunda kalıyor. Ona çok saygı duyuyor. Baba gibi, kardeş gibi görüyor ama bir aşk yaşamıyor. İlk aşkı onun için hep kutsal kalıyor. Belki şu anda hala kutsal. Belki kavuşamadığı için. Ve Elizabeth birinci evliliğinden sonra bir kızı dünyaya geliyor. Kayınvalidenin yanında hayatına devam ediyor. Jinekolog bir doktor. Oldukça eğitimli, kültürlü bir doktor olmasına rağmen kayınvalide tamamen kendi hakimiyeti altına alıyor çocuğu. Anne annelik yapamıyor. Bu arada işte eşi ölüyor. İkinci bir evliliği oluyor. İkinci evliliğinde bir oğlu dünyaya geliyor. Fakat ikinci evliliği bir aşk evliliği olduğu için oğluyla olan ilişkileri de daha sıcak kalıyor kızına göre. Kızı birazcık herhalde kenarda kalmış gibi oluyor. Zamanla büyüyünce çocuk bunu anlıyor zaten. Sonra dönem değişmeye başlayınca işte Sovyetler Birliği dönemi yıkılmaya başlayınca orada türeyen mafya örgütleri birçok işte sıkıntılarla birlikte çocuğun babası tehdit ediyor. Baba tehditlere kulak asmıyor. Elizabeth'in sürekli uyarmasına rağmen ve bir gün işte çocuğunun artık o kadarını söyleyemeyeceğim.
Okusunlar dinleyicilerimiz.
Evet, okusunlar diyorum. Ve orada çocuğunun ölümüne tanık olunca Elizabeth alkolik oluyor. Alkolün pençesine düşüyor ve hayattan artık tamamen umudunu kesiyor. Ama bir şekilde yardımcısı tarafından kurtarılıyor, hayata bağlanması sağlanıyor. Tam alkolün o hakimiyetinden kurtulduğu anda, fakat psikolojik olarak büyük bir travma, canlı cenaze gibi yaşıyor. O arada yaşanan bazı bölgelerde tecavüzlere uğruyor. Fakat en enteresan olay şu, tecavüzlerde 4-5 kişinin aynı anda tecavüzüne uğramasına rağmen onlara kin beslemiyor, nefret etmiyor. Diyor ki yani benim hayatım zaten bitmiş, benim hayatım tükenmiş. Bir sevdamı kaybettim, oğlumu kaybettim. Yüreğim acı içerisinde, yüreğimin acısı bana büyük bir işkence. Bundan büyük bir işkence zaten olamaz diyor. O kısmı bile daha affedici gözle bakabiliyor.
Şimdi siz bunları anlatmaya başlarken sizi en çok hangisi etkiledi diye soracaktım ama vazgeçtim.
Vazgeçtiniz değil mi? Yani her kesimden baktığımızda şu kısım daha çok etkiledi, bu kısım daha çok etkiledi diyemiyorum ama galiba en çok etkileyen kısmı çocuğunun ölümüne tanık olmaktı.
Bir kadın olarak, bir anne olarak değil mi? En çok
yetişmiş bir evlat, işte üniversitede okuyor. Son derece bir de sakin, munis bir çocuk. Narin yetişiyor ve çok seviyor. Çok sevdiği evladını, hatta aşkı diyebilirim, kaybediyor gencecik yaşında. O kısım beni tabii ki çok etkiledi, çok üzdü.
Elbette. Şimdi o zaman tabii tüm bunlar hala tuvallerine yansımaya devam ediyor galiba değil mi?
Ediyor ve edecektir de zaten, edecekti. Yani geçmişini hiçbir zaman unutmuyorum. Ama şöyle bir şey var. Dedim ya, Elizabeth'in hayatı romanüstü bir roman. Yani inanılmaz bir hayat. Daha neler neler neler var, neler yaşanmış. Şimdi bütün bu yaşanmışlıklara baktığımızda Elizabeth'in dimdik ayakta durabilmesi, hayata sımsıkı sarılabilmesi ve bütün insanları kucaklamak istemesi ve hala ben aşk kadınıyım diye haykırabilmesi onun ne kadar güçlü, ne kadar dimdik bir kadın olduğunu, bir sanatçı olduğunu gösteriyor.
O zaman biz bu Aşkın Yüzyılı Elizabeth kitabını sizin yazdığınız, dinleyicilerimize de hatırlatalım. Selmina Melikoğlu'nun yazdığı, sizin yazdığınız bu kitabı dinleyicilerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü çok gerçekçi bir roman. Özellikle kadınların çok ders çıkarabilecekleri, hayattan pek çok şey öğrenebilecekleri, kadınların ayakta güçlü durabilmeleri adına çok şey öğrenebilecekleri bir kitap diyebiliriz herhalde. Türkiye'ye gelişinden söz etmiştik ama çok da özel, farklı bir hikayesi var galiba. Bir de onu anlatır mısınız lütfen?
Evet, çok çok özel. Yaşadığı travmalar zaten oldukça fazlaydı. Ve bu travmaların eşiğinde artık hayatının kaybolmuşluğu içerisindeyken Elizabeth, yaşam karşısında kendisini son derece çaresiz hissettiği anlarda bir rüya gördü. Bu rüya ile beraber yolu, istikamet, rota tamamen değişti. Rüyasında uzaklarda bir ışık parlıyor. Işığa doğru gidiyor. O arada yolunu kaybediyor ve beyaz şarp takmış namaz kılan kadınlar görüyor ve onlara soruyor, benim evim nerede, ne taraftan gitmeliyim diye. Kadınlar parmaklarıyla bir yön gösteriyor. O yöne doğru giderken ve bir camiyi görüyor. Camiyi görünce evet diyor, evim bu tarafta. Ve ondan sonra Elizabeth uyandığında diyor ki benim kesinlikle camisi olan bir ülkeye gitmem lazım. Hangisi olabilir? Ülkesine en yakın komşu olan ülke Türkiye olabilir diyor. Ve o sırada zaten Gürcistan'da Kutaisi'de kendisi. Kutaisi'den kalkıyor, Batum'a geliyor. Batum sınırından Rize'ye giriş yapıyor.
Sonra da Datça'ya yerleşiyor.
Direkt Datça'ya değil, Rize'de 2 ay kadar kalıyor. Oradan İstanbul'a, İstanbul'da ünlü bir orkestra, Okay Temiz'in orkestrasında baterist onunla tanışıyor, aşık oluyor, onunla evleniyor ve Bolu'ya gidiyor. Birlikte Bolu'da depreme yakalanıyor, evi yıkılıyor ve oradan Marmaris'e geliyor. Asıl artık yani tam Türkiye'li olduğu, rahat ettiği, daha huzurlu olduğu yer Ege bölgesi, Marmaris'e geliyor. Marmaris'ten Datça'ya gidiyor. Zaman zaman tekrar Marmaris, tekrar Datça, yerinde duramıyor. Çünkü oldukça aktif bir bayan. Son derece hızlı, son derece işte aşk dolu, aşk arayan bir kadın aynı zamanda.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'deydik. Aşkın Yüzyılı Elizabeth kitabının yazarı Sayın Selmina Melikoğlu ile birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum her zaman sizlere.
Cezve
Sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'deyiz. İzmir'de araştırmacı yazar Sayın İbrahim Ülger'le birlikteyiz. Efendim merhabalar.
Merhaba. TRT'de Hayatın Sesleri dinleyicilerine bir kez daha merhaba.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şimdi özellikle felsefe ve araştırma üzerine kitaplar yazdığınızı biliyoruz. Bir de bunun yanı sıra Işığın Kaynağı adlı Düşün Sanat derginiz var. Bu dergiden birazcık söz ederek başlayalım istiyoruz. Ne zaman, nasıl başladı, neydi dergiyi çıkarmaktaki amacınız?
Bundaki amacımız şuydu. Türkiye bildiğiniz gibi çok renkli bir toplum. Bu çok renkli toplum sürekli kendi arasında çatışıyor, kutuplaşıyor. İşte Türk, Kürt, sağ, sol, Alevi, Sünni gibi çatışıyor. Bu çatışma toplumu yoruyor. Bu çatışma ortamıyla, bu çatışmacı düşüncelerle bir yere varamayız. O halde ne yapmalı? Türkiye'deki tüm renkleri bir araya getirerek tartışabilir miyiz diye düşündük. Birkaç arkadaş bir araya geldik. Önce biz bunu tartıştık. Bu çok yıllar önceki düşüncemdi ama bazen bir şeyi çok iyi düşünebilirsiniz, koşullar uygun değilse gerçekleşmez. Nitekim bütün arkadaşlar bayağı olumlu karşıladı. Yani Türkiye'deki tüm siyasal, sosyal düşünceler, kültürel düşüncelerin tümlerinin hepsi de vardı. Mesela işte Ülkücü Camii'den arkadaşlar vardı, dindar çevreden arkadaşlar vardı, sosyalist çevreden arkadaşlar vardı, Türk kökenli, Kürt kökenli, Süryani kökenli, Arap kökenli arkadaşlar vardı. Birlikte bir dergi çıkardık ve Türkiye'de çıkardığımız dergi sanırsam bir ilk, o yönüyle bir ilk. Yani hepsinin ortak paydası, ortak bir düşünce ve çeşitli yaşam alanları üzerinde tartışma sürdüren Türkiye'de bir ilkti bu yönüyle.
Ne zamandı?
2015'ti yanılmıyorsam. 2 yıl sürdürdük. Her hafta burada toplantılar yaptık. Her kesimde arkadaşlar geldi. Akademik camiadan, Milli Eğitim Camiası'ndan aydınlar, yazarlar, çizerler. Burası adeta bir dergah gibiydi. Her hafta salı toplantılarımız meşhur olmuştu. Artık geleneksel salı toplantılarımız, biraz önce o arkadaşlar da yine aşağıdaydı. Hayata dair her konuyu tartışıyorduk. Bir de şunu gördük. Mesela ilk çıkardığımızda birçok kesim bize şöyle dedi. Ya siz bu kadar
farklı kesimlerden
nasıl bir araya getireceksiniz? Bunlar kavga edecek. Birbirine benzeşler bile kavga ediyor diye düşündüler ki başlangıçta bazıları mesafeli de durdular. Bir baktılar ki aslında tam aksine bir enerji, bir sinerji yaratılıyor. Bir baktık dindarla ateist çok iyi arkadaş, ülkücüyle sosyalist çok iyi dost, Türk ile Kürt gayet iyi anlaşabiliyor. Bu çok renkli, oldukça bir renk kazandırdı. Paneller yaptık örneğin, 12 Eylül paneli yaptık. Herhalde o da Türkiye'de bir ilktü. Ülkücü camiada 12 Eylül döneminde yaşayan, cezaevinde kalan bir arkadaş, Mahir Adıbeş adlı bir arkadaşımız, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı. O bir konuşma yaptı, ben yaptım, Ümüt'tü, birkaç arkadaş daha. Ve çok daha heyecanlı geçti. Daha sonra çeşitli yerlerde toplantılar yaptık. Belediyelerle çeşitli röportajlar yaptık. oldukça verimli, oldukça bu kesimleri kaynaştıran, aslında aramızdaki o çatışma sanılan şeylerin yapay olduğunu, aslında bunun çok bilinçli olarak kurgulandığı gerçeği bir kez daha görüldü. Çünkü ben bunun çok bilincindeydim. 1990'lı yıllarda Sömürgecilik adlı oldukça kapsamlı 1-2-3 kitaplı bir çalışma yapmıştım. Uluslararası sömürgeciliğin, Batı emperyalizminin özellikle kendi dışındaki dünyayı nasıl böldüğünü çok net görmüştüm. Toplumun iç çelişkilerini sürekli derinleştirerek birbirine çatıştırdığını, bu vesileyle aslında dünyadaki bütün kaynakları, ekonomik kaynakları kendisine aktardığını, diğer kesimleri de sürekli çatıştırdığı gerçeğini 1990'lı yıllarda yazmıştım, görmüştüm. O halde bu sadece sözde olmamalıydı, eyleme dönüşmeliydi. Dergi o amaçlıydı.
Periyodu neydi derginin? Ne kadar zamanda
bir? İki ayda bir çıkarıyorduk. 96 sayfalık bir dergiydi. İlk çıkardığımızda hatta arkadaşlar bazıları kaygılıydı. Biz 96 sayfayı nasıl çıkaracağız diye. Bir baktık aslında 96 değil 166 sayfada çıkarsak çıkarılabilir. Çünkü dergimizin şöyle bir özelliği de vardı. Şimdi genel olarak Türkiye'de dergiler ideolojik dergilerdir. Belli bir siyasi dergilerdir. İşte kültüre dair yatırım yapan aslında Türkiye'de pek az dergi var. Hiç yok demeyelim ama az dergi var. İlla bir angaje dergiler var. Yani bir yere soldur, sağdır, ülkücüdür, dindardır. Bizimki tam aksine herhangi bir yere dayanmıyordu. Sadece buradaki ben gönüldaşlar topluluğu diyordum. Biz gönüldaştık çünkü bizim bir araya getiren ne ekonomik bir çıkardı ne bir siyasal gelecekti. İşte bir yerde önemli bir yer edineceğiz. Yani bireysel bir kaygımız yoktu. Hepsi gönüllü bir aradaydı ve hepsinin de ortak paydası şuydu. Bu çatışmanın toplumu sürekli yorduğunu, böldüğünü, aslında düşünceyi de kısırlaştırdığı gerçeği vardı. İki ayda bir çıkarıyorduk. Derginin bir başka özelliği de şuydu, aslında kendi kendisini yöneten bir dergiydi. Şöyle ki, mesela her aylık bir dosya konumuz vardı. Örneğin şiddet ve sanat, efendime söyleyeyim siyaset ve sanat, tabular gibi çeşitli konuları bir ana dosya konumuz vardı. Ötekiler biziz diye bir dosyamız vardı. Çeşitli kültürleri tanıttık. Mesela Malakanlar kimse bilmez. Çok azınlık bir grup. Hatta Gorki'nin kökeni de Malakan. Kars çevresinde çok az bir kesim var. Onları işledik. Mesela Çingeneleri ilk sayıda Çingeneleri işledik. Çünkü Çingeneler bu toplumun en aşağılanan kesimi. İşte birisine sen Çingenesin dediğinde hakaret sayardı. Çünkü çok aşağılanmışlardı. Hatta Çingeneler bile bilinç altında biz Çingene değiliz Romanız gibi bir savunma refleksiyle biz kendilerini savunmaya çalışırlardı. Ben bu dosyayı hazırlarken özellikle Çingene araştırması yapan Çingene kökenli arkadaşlara dedim ki yani sizi Roman değil de Çingene desek ki onlar da aynı düşüncedeydi. Hayır dedi biz Çingeneyiz. Aslında bize Roman söylemi sözde bizi övmek gibi görünüyor aslında bizi aşağılamaktır dedi. Biz kendimizi Çingene izliyoruz. Çünkü Çingene de bir topluluktur. Ve insanlık tarihi kadar eski bir topluluk. Yani 6-7 bin yıllık bir tarihi olan tam Mısır'dan, Hindistan'dan bu yana gelen bir topluluk. Mesela diyelim ki Ezidiler dosyası hazırladık. Oldukça çok kapsamlı bir dosyaydı işte. Ezidilerin tarihçesi, o gelişmişlik süreci ve yaşadığı çeşitli araştırmacılar bu konuda yazılar yazdı. Mesela böyle bir dosya konumuz vardı. Sürekli ötekileri biziz diye değişik kültürler. Örneğin Türkmenleri ve Yörükleri tanıttık.
Bunların hepsi birer bölüm halinde miydi yoksa devam eden şekilde her sayıda farklı?
Her sayıda ötekileri biziz bölümünde Türkmenleri, Yörükleri, Çerkezleri, Ezidileri ve daha birçok topluluğu sürekli tanıtmayı hedefledik. Bundaki amacımız neydi? Birincisi Anadolu çok renkli bir coğrafya, aslında zengin bir coğrafya. Bu zenginliğimizi bir fakirlik olarak görmemek gerekiyor. Arkadaşımızın biri güzel bir söz söylemişti, hoşuma gitmişti. Biz altın sandığı üzerine oturan fakir insanlarız diye. Nitekim durumumuz da biraz öyle. Yani Sümerlerden bu yana on binlerce yıllık bir tarihe sahip. En azından 4500-5000 yıllık bir Sümer tarihi var. Onun daha öncesi de var. Ondan sonra da onlarca uygarlık kurulmuş durumda. Bu uygarlıkları hepsini bilmez duruma geldik. Çünkü Batı sömürgeciliği sadece ekonomik olarak bizi sömürmedi. Kültürel olarak da bizi esirleştirdi. Öyle bir aydın tipi yetiştirdi ki sanki aydın denince Kant, Hegel, Descartes, Marx gibi anlaşıldı. Onlar da aydındı. Ben onları reddetmiyorum. Onları görmemesinden gelmemek gerekiyor. Oysa İbni Haldun'u, İbni Sina'yı, Farabi'yi, Mevlana'yı, Zerdüşt'ü.
Zaten bunlarla ilgili ayrı kitaplarınız da var sizin yazdığınız, araştırdığınız.
Amacımız da buydu. Bu çok renkli kültürü bir dergi aracıyla, bir düşünce alanına, bir kültürün yeniden canlandırılması amaçlı yaptık. Mesela yine bir daha başka bölümümüz vardı. Bunlar sürekli bölümler. Dolayısıyla dergi kendisini sürekli üreten bir konuma geldi. Mesela tarihe yön verenler biçiminde örneğin Sokrat'ı aldık ilk sayıda. Sokrat niye çok önemliydi? Sokrat çünkü yaşamı sorgulayandı. Meşhur sözüyle bilmediğini bilendi. Oysa bizim günümüzde genelinde aydınımız çok bildiğini düşünen aydındır. Çok bilen de çok yanılıyor. Dolayısıyla çok yanılıyorlar. Oysa bilmediğinizi düşünürseniz sürekli öğrenme çabası içerisinde olursunuz. İşte Mevlana'yı aldık, Zerdüşt'ü aldık, birçok kimseyi aldık. Yine mesela tarihe yön verenler bölümünde. Mesela acılarımızı paylaşmak adı altında bir bölümümüz vardı. Mesela herkesin yaşamında ciddi acılar var, travmalar var, intiharlar var. Bunlar hep üstü örtülüyor. Oysa bunlar bizim gerçeğimiz. Bunların bilince çıkarılıp, ortaklaştırılıp aşılması gerekiyordu. Böyle bölümümüz vardı.
Peki ne kadar sürdü bu dergi?
Sürdü. 2 yıl, 1,5, 2 yıla yakın.
Yani 12 sayımı çıkardık.
8 sayı çıkardık. Ondan sonra durdurduk biraz. Yani ara verdik daha doğrusu. Bir süre sonra yine devam ettireceğiz. Nedeni de şuydu. Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'de yine şiddet sarmalı arttı. Artmaya başladı. Herkesin birden kılıçlarını çekmeye başladı. Biri diğerinin gardını almaya başladı. Oysa bizim amacımız...
Halbuki tam bu anda devam etmesi gerekiyormuş sanki derginin içindeki yazarlarıyla, yazılarıyla.
Çıkaracağız. Mutlaka haklısınız ama şimdi böylesi durumlarda düşünce çok tartışılmıyor. İnsanlar çok siyasal kavramlara çok angaje oluyorlar. O kavramların içerisinde boğuluyor ve düşünce gelişmiyor. Yani dolayısıyla düşünemiyor. Çünkü çatışmanın olduğu yerde kim düşünebilir? Can telaşı varken insanların düşünme zamanı da pek olmuyor. İkincisi de şu, yeni bir düşünce hareketi olarak biz kim arkadaşlar yeni bir Rönesans mı başlatmak istiyorsunuz demişlerdi. Evet, iddiamız da bu. Niye kendimizi küçümseyelim demiştik. Bulunduğumuz coğrafya kadim topraklarda binlerce uygarlık yaşamış, yüzlerce aydın düşünür, alim yetişmiş. Biz bunları görmemezlikten mi geleceğiz demiştik. Bu konuda da dedik ki mütevazi olmayalım, kendimizi de küçümsemeyelim, abartmayalım ama küçümsemeyelim demiştik. O çatışma ortamını dikkate alarak biraz ara vermenin, biraz insanların kendisi ile hesaplaşmanın faydası olacağını düşündük. Nitekim tarih de biraz böyledir. Özellikle bu şiddet sarmalının olduğu dönemlerde insanlar inzivaya çekilir. Peygamberler tarihinde inziva çok meşhurdur. Aslında inzivanın sosyolojik ya da düşünsel anlamı şu: geriye çekilip kendi kendisiyle hesaplaşmaktır. Yaşamı yeniden yeni bir gözle bakmaktır. Aslında ben burada önerim de şudur. Düşünen bütün aydınlara, bütün akademisyenlere, yani düşünceyle ilgili herkese bir dönem inzivaya çekilmelerini öneriyorum. Kendilerine baş başa kalmalarını öneriyorum. Çünkü siyasal süreçler insanları günübirlik hayatın içinde boğuyor. İşte kariyer, mevki, para, ün gibi şeyler insanları körleştiriyor. Aslında yoksullaştırıyor. Belki çok ünlü hale getirebiliyor ama aslında yoksullaştırıyor. Çünkü bireysel ben kaygıları artıyor ve derinleşmeyi engelliyor. O yüzden özellikle aydınlara bu dönemde her birine önerim şudur. Ben bunu çok yaptım. Kendimi bu konularda özellikle hep bazen espri yaparım, kobay olarak kullandım. Çok inzivaya çekildim ve çok faydasını gördüm. Çünkü sürekli her inzivaya çekiliş sürecinde kendime yeni bir format attım.
Peki şimdi ışığın kaynağı amacıyla, farkıyla gerçekten çok değişik bir dergi şimdiye kadar çıkan dergiler arasında. Şimdi bu kadar inziva yeter mi? Bu kadar ara yeter mi? Yeniden çıkarmaya ne zaman başlayacaksınız diye sormak istiyorum.
Biraz daha çapını büyüteceğiz. Yani daha yaygınlaşacağız. İstanbul'da sanırsam çıkaracağız. Kitap fuarında birçok yayıncı, dağıtımcı, yazar, çizer arkadaşla görüştüm. Oldukça olumlu yaklaştılar. Bunu daha da geliştirelim dediler. Çünkü gerçekten Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bir de şunu bir türlü algılayamıyoruz. Özellikle düşünceyle ilgili, eğitimle ilgili arkadaşlar. Bizim en güçlü silahımız kültürdür. Güç ve sanatı da tartışmıştık. Şimdi ya güç sanata esir olur ya sanat gücü kontrol altına alır, ona yön verir. Şimdi bizim gibi coğrafyalarda şimdiki yaklaşık birkaç yüzyıllık süreçte güç, sanatı ve düşünceyi esir almış durumda. Fiziksel güç esir almış durumda. Bu da düşüncenin gelişimini engelliyor. Biz bununla aslında sanatı bir güç haline getirmek istedik. Düşünceyi bir güç haline getirmek istedik.
Bunun için çalışmalarınız var mı dergi içerisindeki yazarlarla ya da dergide birlikte yola çıktığınız arkadaşlarınızla?
Zaten çıkardığımız 8 sayı her bir arkadaşımızın bu alana yönelik bir çalışması olarak değerlendirmek lazım. Bu bir. İkincisi, bir araya getirdiğimiz arkadaşların en hoşuma giden tarafı karşılıklı iletişimle, bilmediğini bilerek Sokrat'ın söylediği gibi her biri kendisini dönüşüme tabi tuttu. Bu çok iyiydi. Mesela ateist arkadaşlarımız Allah yoktur sözleriyle başlarken ilk önce, diğerlerde Allah vardır diye kavga ederken bir süre sonra o ateist arkadaşlarımız daha saygı ölçüsünde ya aslında birbirimizin inançlarına, değerlerine saygı duymalıyız demeye başlarken, şu ateistler yok mu, bunlar var ya bu ülkeyi mahveden diyen arkadaşlarımız da ya aslında onlar da bir renktir demeye başladılar. Mesela ülkücü ve sosyalist kesimler 12 Eylül öncesi çok ciddi bir kıyım yaşadı. Aslında hepsi halk çocuğuydu. Hepsi yoksul ve yoksundu. Ve sözde bir ideoloji altında kutuplaştırıldı ve çatıştırıldı. Bunlardan bir tanesi de bendim. Bu gerçeği görmüştük. Bu iletişimle aslında hani bir Osmanlı Bankası'nın bir zamanlar reklamı vardı. Yok birbirimizden farkımız diye. Aslında bizim birbirimizden bir farkımızın olmadığını gördük. Aslında aramızdaki bütün bölünme noktalarının yapay olduğunu ve bilinçli olduğunu zaten biliyordum da somutun kendisi de bunu gösterdi. Derken değişik çevrelerde arkadaşlar katılmaya başladı. Mesela önce biraz kaygıyla başlayan arkadaşlar ya aslında bu iyi bir çalışma, buna katılmak lazım demeye başladılar. Ve bu süreçte de yeniden canlandırmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şimdi sanat ve düşünceyle ilgili arkadaşların, benim düşüncem şu: siyasetle çok iç içe olmamalar gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyaset, yani siyaset gerekli, ben onu reddetmiyorum. Şu konuştuğumuz her konuşmanın kendisi bir siyasettir ama reel siyaset doğal olarak bir karşıtlıkla var oluyor. Dolayısıyla kişinin etkisini düşürüyor. Ben sanat ve düşünceyle ilgili akademik çevrelerden, yazar ve çizerlerden siyasetten mesafeli durmaları, reel siyasetten mesafeli durmaları gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü etkileri zayıflıyor.
Dolayısıyla süremizin de sonuna yaklaştık. Sanatsız bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir diye büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle noktalayalım isterseniz.
Teşekkür ederim. Çok doğru bir söz ama ben damarlarımız kalmamıştır diyorum. Kan kaybı yaşıyoruz diyorum. Aslında koma yaşamı sürdürüyoruz. Bu bir şey değil. Bunu şöyle düşünmeyelim. Bazen ben böyle söylediğimde bazı arkadaşlar şöyle diyor: ya sen çok kötümser düşünüyorsun. Aksine çok umut varım. Ama umut var olmak demek kanser olduğunu görmemezlikten gelmek demek değildir. Ben kanserim ama iyileşeceğim demektir.
Kanserin de tedavisi var. Önemli olan erken tanı, erken teşhis ve tedaviye olumlu yaklaşmak. Dolayısıyla size çok teşekkür ediyoruz. Derginin yeni sayılarında yine dinleyicilerimizle birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun efendim.
Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hep birlikteyiz, hep birlikte olacağız.
Birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, araştırmacı yazar Sayın İbrahim Ülger'le birlikteydik İzmir'de. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Tatil geldiği zaman ağlarım ben, inan. Gidiyorsun işte, arkana bakmadan. Nasıl geçer bu yaz, ne olur bana yaz. Gitme gitme, gel Eylül'de, gel Eylül'de, gel Eylül'de.
de gel. Okuyorum sensiz, ölüm kadar sessiz. Geçtim o yoldan dün, İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken, adını anarken. Bekletme ne olur, gelmek zaman gel. Yok yok yok, gitme gitme. Gel Eylül'de gel, Eylül'de gel, Eylül'de gel. Eylül'de gel, Eylül'de okul yok. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
Ve işte sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin bugün de sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Ve bu haftada programımızın son olduğunu siz sevgili dinleyenlerimize hatırlatmak istiyoruz. Çünkü yurt dışından şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz Türkiye'ye tatil için yola çıktılar bile belki. Bizler de onun için siz sevgili dinleyenlerimizden kısa bir tatil istiyoruz. Ancak 31 Temmuz Pazartesi günü bizler yine burada başkentte sizleri bekliyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.